Item 22, sayfa 235. 6. Bölüm, Liberal Faşizm. Milton Friedman, duayen bir liberaldi ve Şilili diktatör Pinochet'in dünyadaki en büyük destekçisiydi. Bugün liberallerin hızla sivil bir diktatörlüğe doğru giden bir hükümete ve Türkiye'yi koçbaşı gibi kullanmak isteyen uluslararası güçlerin denetimindeki cemaate övgüler düzmesinin altında ne yatıyor? Liberal Faşizm adlı kitabın yazarı Jonah Goldberg, liberalizmin kaynağının faşizm olduğunu söylüyor. O halde, liberallerin şeyh uçmaz mürit uçurur misali göklere çıkardıkları ABD Başkanı Barack Obama ile ilgili birkaç söz söylemek şart. Ama önce 100 yıl geriye gidip 20. yüzyılın başındaki dönemin Başkan Obama'sını iyi tanımak gerekir. Bu tarihsel gerçekler bilinmeden yapay imajlar üzerindeki örtü kaldırılamaz. Adı Thomas Woodrow Wilson. 28 Aralık 1856'da doğdu. 3 Şubat 1924'te öldü. 1913-1921 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı yaptı. Obama gibi Demokrat Parti'dendi. Obama gibi hukukçuydu, sonra akademisyenlik yaptı. Princeton Üniversitesi rektörlüğünde bulundu, ardından politikaya girdi, başkan oldu. Bu kısa bilgilerden sonra Başkan Wilson'ın siyasal duruşunu öğrenebilmek için ABD'nin ondan önceki politik doktrinine bakalım. ABD tarihine baktığımızda dış siyasetin belirli dönemlere ayrıldığını görürsünüz. 1823 Monroe Doktrini, Amerika dış politikası için bir başlangıç sayılabilir. ABD'nin değişmez anayasası olan bu doktrin kabaca şunu içeriyordu. Avrupalılar artık topraklarımızda yeni bir koloni kuramaz. Kendi siyasal dini sistemlerinin propagandasını bizim topraklarımızda yapamaz. Yani diyorlardı ki biz verimli zengin kıtamızda mutluyuz. Ne Avrupa bize karışsın ne de biz Avrupa'ya karışalım. ABD bu doktrin sayesinde 19. yüzyıl boyunca Avrupa'nın çatışmak dünyasından uzak durdu. Kendi dünyasında büyüdü, ekonomik gelişme çizgisini kendi duvarları ardında tamamladı, çok da zenginleşti. İç pazarını fethetmiş her düzenin ülkenin dışarıya açılması bir siyaset yasasıdır. ABD de öyle yaptı, sömürge edinme politikası gütmeye başladı. İngiltere, Fransa ve ardından Almanya, İtalya, Rusya, Japonya dünyayı paylaşma mücadelesine girmişlerdi. Amerika bu rekabetin gerisinde kalamazdı. ABD'de emperyal güç haline gelme politikasını uygulayan 4 başkan çıktı. 1897'de İspanya'ya savaş açan gözü kara McKinley, 1901'de büyük sopa politikasını uygulayan popüler Theodore Roosevelt, 1908'de Çin'e ve Latin Amerika'ya dolar diplomasisi yürüterek baskı yapan Taft, 1913'te 1. Dünya Savaşı'na katılan Wilson. ABD bu 4 başkan döneminde Monroe doktrinini çöpe attı, dışarıya açıldı. O tarihten bugüne 100 yıldır süren globalizm dönemi başladı. Bunun en önde gelen temsilcisi Wilson'dı. Oysa Wilson seçimlere sömürgecilik politikasını eleştirerek girdi. Dışa yönelik askeri harcamaların önemli ölçüde kesilmesini, çiftçilere, sanayicilere krediler verilmesini savundu. Yeni özgürlük adıyla bilinen ekonomik ve siyasal bir programı açıkladı. Banka ve para sisteminde köklü değişiklikler yapacağını vaat etti. Gümrük tarifelerini düşürecekti. Yıllar sonra seçimi kazanan demokratlar Wilson sayesinde Beyaz Saray'a yerleşti. Gençlerin ve kentli orta sınıfın oylarını alan Wilson seçim meydanlarında söylediklerini unuttu. Çünkü reel politika farklıydı. Başkan Wilson ABD'nin 100 yıllık politikalarını değiştiren karizmatik siyasi bir lider ve kimilerine göre ise Mesih olarak dünya siyaset sahnesine çıktı. Wilson'a göre Amerikan mallarının gittiği her yere Amerikan siyasi, iktisadi ve kültürel düzeninin girmesi şarttı. Yıllardır dikensiz gül bahçesinde ekonomisini büyüten ABD'nin ilk hedefinde Latin Amerika, Pasifik ve savaşlar nedeniyle bitkin düşmüş Avrupa ile Ön Asya vardı. 1917'de Rusya'da Çarlığın devrilmesi, Almanya'nın gittikçe çökmesi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nun her an yıkılıp dağılacak bir durumda olması ABD'nin iştahını kabarttı. Ve 1. Dünya Savaşı'nın son yılında büyük adım atıp savaşa girdi. Harbe girişini aman gideyim şu ganimetlerden biraz da ben kapayım havasında yapmadı. Avrupa topraklarına ateşli silahlarından önce psikolojik silahlarını soktu. Örneğin Wilson savaş kararını aldığı zaman kabinesi önünde hüngür hüngür ağlayan bir devlet adamı imajıyla tanıtılmaya başlandı. O kadar barışçıldı yani. Wilson hemen büyük kurtarıcı rolünü üstlendi. İşsiz, evsiz, aç kalan milyonlarca çaresiz insanın umudu olarak gösterildi. Bolşeviklerin Rusya'da iktidara gelmesinden korkanların da güvencesiydi o. Kurtarıcılıkta Lenin'in rakibiydi. Tarih 8 Ocak 1918. Harbe girme kararı alan ABD Başkanı kendi adıyla bilinen Wilson prensiplerini açıkladı. Sömürge topraklardaki uluslara kendi kaderini tayin hakkı verilmeli. Uluslararası bütün ekonomik engeller kaldırılmalı. Avrupa ön Asya sınırları yeniden çizilmeli. Milletler arası barış teşkilatı kurulmalı gibi 14 madde içeriyordu Wilson prensipleri. Wilson prensipleri başta Avrupa olmak üzere dünyada heyecan dalgası yarattı. Savaştan çıkmış acılı insanların umudu oldu. Dünyaya yeni bir düzen getireceğine inanıldı. Dünyanın ezilenlerinin gözünde Başkan Wilson yeni dünyadan gelmiş barışçıl bir kahramandı. Wilson prensipleri sanki ezilen halkların kurtuluş programıydı. Bu prensipler Lenin'in ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesiyle karşılaştırıldı. Not eklemeliyim. Aslında Wilson prensipleri Bolşeviklerin savaştan çekildiklerini açıklayan 22 Aralık 1917'deki Brest-Litovsk konferansındaki barış programı maddelerinin neredeyse tıpatıp benzeriydi. Ama bunu kim bilirdi ki? Sonuçta Wilson Bolşeviklerin etkisini silmede başarılı oldu ve sonuçta Rusya devrimini alkışlayan Avrupa Sosyal Demokratları o günlerden sonra Lenin'den çok Wilson'a yakın oldu. Herkes Wilson'da kendini buldu. Sosyal demokratlar Wilson'ı sosyalist, muhafazakarlar yeni Mesih, peygamber, ulusal kurtuluş savaşı verenler ise halkların ağabeyi olarak gördü. Batı'nın liderliği artık yavaş yavaş Washington'a geçiyordu. Bu arada bu maddelerin çoğuna da uyulmadığını, Wilson prensiplerinin kağıt üzerinde kaldığını yazmalıyım. Fakat buna rağmen 1. Dünya Savaşı'ndan kazançlı çıkan tek ülke ABD oldu. 1. Dünya Savaşı sonrası Başkan Wilson milyonlarca kişinin öldüğü, eskimiş ve yıkılmış Avrupa'yı ziyaret etti. Avrupalılar ellerinde ABD bayraklarıyla Başkan Wilson'ı sokaklarda coşkuyla karşıladı. Gazeteler Wilson için büyük kurtarıcı manşetleri attı. Çizilen karikatürlerde Wilson Bolşevizm tehdidinden korkan, eskimiş Avrupa'ya güneşi getiren adam olarak tasvir edildi. Ve sıkı durun, Wilson pek çok ülkede İsa'ya benzetildi. Kimi ise ona Mesih dedi. Aziz Wilson'ın fotoğraflarının altında mumlar yakıldı, önünde diz çökülüp dualar edildi. Parantez açayım, Wilson başkanlığının son yılında ağır hastalıklarla mücadele etti ve o dönemde kendini Tanrı'nın Resulü İsa zannetti. Propagandaya kendisi de inanmıştı. Neyse, biz Wilson'ın Avrupa'da estirdiği rüzgara geri dönelim. Çünkü bu oluşturulan hava İstanbul'u da çok etkiledi. Tarih 4 Ocak 1919. Robert Koleji'ndeki toplantılar sonucu İstanbul'daki münevverler Wilson Prensipleri Cemiyeti'ni kurdu. Bu sivil toplum kuruluşunun merkezi Nuru Osmaniye'deki Zaman Gazetesi bürosuydu. Kurucuları Halide Edip, Celaleddin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halit gibi Osmanlı'nın tanınmış münevverleriydi. Derneğin üyelerinin çoğunluğu gazeteciydi. Sabah başyazarı Ali Kemal, İkdam başyazarı Celal Nuri, Akşam başyazarı Necmettin Sadak, Yeni Gazete başyazarı Mahmut Sadık, Vatan başyazarı Ahmet Emin, Yeni Gün başyazarı Yunus Nadi, Zaman yazarı Cevat. Osmanlı münevverleri Başkan Wilson'ı kurtarıcı olarak görüp methiyeler yazdılar. O zor koşulların altından kurtuluşun ancak ABD'nin desteğiyle olacağına inandılar. Bu nedenle bir tür kolonileştirme amacı taşıyan manda isteriz taleplerini yazıya döktüler. Bu düşünceye sahip olmalarının nedeni Avrupa gazetelerinde okudukları Wilson'ı göklere çıkaran makalelerdi. Doğrusu Başkan Wilson'a güzel laflar etmeyi biliyordu. Barbar ülkelere uygarlık götüreceğini söylüyordu. Sihirli sözcüğü özgürlük ve karizmatik oluşu Osmanlı münevverlerini mest ediyordu. Oysa Wilson Batı'nın iktisadi ve siyasal egemenliğine özünde karşı çıkmıyor, sadece biçimini değiştiriyordu. Manda, kolonileştirme aslında sadece sömürünün biçim değiştirmiş haliydi. Kuşkusuz insanlık tarihinin böylesine büyük karışıklık yaşadığı bir dönemeç noktasında Wilson'ın kurtarıcı olarak görülmesi anlaşılabilir. Ancak pek çok mazlum ülke insanı aydını burjuva demokrati aldatıldığını sonra anladı. Avrupa'da barışsever gözüken Wilson, Amerika kıtasında diktatördü. Meksika'ya, Dominik Cumhuriyeti'ne, Haiti'ye, Küba'ya, Panama'ya, Nikaragua'ya ve Honduras'a Amerikan askerlerini göndermekten hiç çekinmemişti. Mazlum halkların lider olarak örnek aldığı Emiliano Zapata'ya, Pancho Villa'ya neler yaptığı, o köylü isyanlarını nasıl bastırdığı Avrupa'da ve Doğu'da ancak zamanla duyulacaktı. Nobel Barış Ödülü sahibi Wilson'ın yumuşak tavırlarının güler yüzünün altında ne sakladığı sonra görülecekti. Mesih Wilson aslında dünyayı ülkesinin çıkarına göre düzenlemek isteyen büyük patrondu. Hepsi bu. 21. yüzyılın başında birileri, örneğin Amerika'daki İslam ümmeti lideri Louis Farrakhan, Obama'nın Mesih olduğunu iddia ediyor. Peki öyle mi? Obama'lar turuncu devrim peşinde. ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama'nın aynı adı taşıyan babası Hüseyin Obama'nın Müslüman bir Kenyalı olduğunu artık biliyorsunuz. Peki Kenyalılar ne zaman Müslüman oldu? Kara Afrika'nın en çok bilinen Müslümanı kimdi? Sanırım büyük çoğunluk biliyordur. Bilal-i Habeşi. Hazreti Peygamber'in müezziniydi. Aynı zamanda Müslümanlığı kabul eden ilk 7 sahabeden biriydi. Bilal-i Habeşi bugün de Kara Afrika İslamını temsil eden güçlü bir simge. Bu nedenle ABD'deki Müslüman siyah hareketine Bilalian Movement denilmektedir. Bilal-i Habeşi'nin İslam dinine nasıl girdiğini, işkencelere rağmen Müslümanlıktan vazgeçmediğini hepimiz çocukluğumuzdan biliyoruz. Peki İslam mücahitleri Kara Afrika'yı yüksek bir ideal olan Bilalileştirmeye ne zaman, nasıl başladı? Türkiye'de pek üzerinde durulmaz ama İslamiyet Medine'den önce Afrika'ya ulaştı. Müslümanların Mekke'de ikamet etmeleri imkansız hale gelince Hazreti Peygamber başta damadı Osman bin Affan olmak üzere 11'i erkek 4'ü kadın 15 sahabesinin Habeşistan'a yeni adıyla Etiyopya'ya göç etmesine izin verdi. Yıl 615'ti. Habeş kralı Necaşi Aşama gelen sahabelere hürmet göstermenin yanı sıra kendisi de Müslümanlığı seçti. Böylece İslam Medine'den önce Kara Afrika'ya ulaşmış oldu. Bu nedenledir ki Kenya, Sudan, Uganda ve diğer ülkelerde her yıl hicri yılbaşı kutlamaları yapılmaktadır. İslam'ın Kara Afrika'ya bu sembolik girişinden sonra Müslüman Arap ordusunun 639'da Mısır'ı almasıyla Afrika kıtası kuzeyden başlayarak Müslümanlaşmaya başladı. Afrika sadece askeri fetihlerle İslam'a kazandırılmadı. İkincil ve aslında daha önemlisi ticaretti. İslam'dan önce başta Hazreti Peygamber olmak üzere Arap tüccarlar Kuzey ve Doğu Afrika liman pazarlarına gidip geliyorlardı. İslam'ın Arap toplumunu geliştirmesiyle bu kıyı ticareti daha da gelişti. Sadece Arap tüccarlar da gelmedi. İran körfezindeki ülkelerden ve Hindistan'dan gelen tüccar Müslümanlar da Afrika'da yeni bir dinin ve kültürün getirilmesinde öncü oldular. Kızıldeniz'in iki yakası arasındaki alışverişler ve Arapların yerli kadınlarla evlenmekten kaçınmamaları, İslam'ın özellikle Kuzey ve Doğu Afrika'da da hızla ve çabuk yayılmasına neden oldu. Sadece ABD Başkanı Obama değil, bugün bile Kenya'da Araplarla kaynaşan birçok aile neslinden hem siyah hem beyaz hem de melez bebekler dünyaya gelmektedir. Yeni gelen dinle birlikte dil de değişti. Arapça sahil sözcüğü anlamına gelen ve %40'ından fazlası Arapça olan Suvahili dili ortaya çıktı. Dünyanın en önde gelen dillerinden biri olan Afro-İslami Suvahili dili, Obama'nın baba tarafının kullandığı dildi. Doğu Afrika denilen bölgeyi oluşturan Kenya, Uganda ve Tanzanya'da Müslümanlar bugün azınlıkta. Bunun nedeni Hristiyan misyonerler. Oysa bugün Hristiyan misyonerlerin yaptığını geçen yüzyıllarda Müslüman Sufi tarikatlar yapmıştı. İslam'ın kıtada hakim din haline gelmesi bu tarikat mensubu Sufiler eliyle sağlandı. Kabile kavgalarının yaygın olduğu, kıta emniyetinin söz konusu olamadığı, deniz korsanları ya da karadaki silahlı eşkıyalar yüzünden yol güvenliğinin kalmadığı dönemde toplumsal dayanışmayı, paylaşma kültürünü, birlikte yaşama tecrübesini, hak ve hukuka saygıyı öğütleyen İslam Afrika yoksullarınca hemen kabul gördü. Afrika'da tekke demek aynı zamanda ribat demekti. Ribatlar sınır boylarında kurulan ve gönüllü Müslüman mücahitlerin İslam topraklarına dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önlemek gayesiyle nöbet tuttukları askeri kuleler, garnizonlardı. Bu ribatlarda hem askeri hem de tasavvufi eğitim verilirdi. sahra topraklarında Afrika'nın kavurucu sıcağı altında yaşam mücadelesi veren yoksul kitlelerin yegane sığınağı da zaviyeler oldu. Müslümanlar Afrika'nın vahşi bölgelerinde bile kurdukları zaviyelerle sağlık hizmetlerini dönemin ve şartların el verdiği oranda en işlevsel tarzda gerçekleştirdiler. Ayrıca misyoner sufiler kendilerine özgü metot, zikir, sülük ve terbiye usullerini coğrafi ve kültürel şartlara da uygun hale getirerek Afrikalıların İslam'a geçmelerini kolaylaştırdı. Afrika toprakları farklı tarikatlar arasında adeta taksim edilmiş vaziyetteydi. Senegal denince Müridiye, Moritanya denince Ticaniye, Fas denince Darkaviye, Tunus denince Arusiye, Cezayir denince Medyeniye, Mısır denince Şaziliye, Libya denince Senusiye, Nijerya denince Kadiriye, Sudan denince Mirganiye ve Eritre denince Salihiye akla geliyordu. Peki Obama'nın memleketi Kenya'da hangi tarikatlar güçlüydü? Kenya'da en yaygın tarikat Kadiriye'ydi. Bugün dünyaya yayılmış 45 kolu olan Kadiriye tarikatını 12. yüzyılda Bağdat'ta Abdülkadir Geylani, ölümü 1167, kurdu. Başta Sudan olmak üzere bazı Afrika bölgelerinde Şeyh Geylani Mehdi olarak tanınmaktaydı. Kesin olmamakla birlikte bu tarikat 1550'lerde Hicaz'dan Doğu Afrika'ya geldi. O tarihe kadar İslam dünyasına pek de yaygın olmayan Kadiriye tarikatı Afrika'da çok çabuk benimsendi ve hemen yayıldı. Bunun temel nedeni tarikatın sık sık zikir meclisi düzenlemesiydi. Zikir Afrika kültürüne yakın bir dini ritüeldi. Kenya'da bir diğer tarikat ise 13. yüzyılda Tunus'ta Şeyh Abdullah Şazili, ölümü 1258, tarafından kurulan Şaziliye'ydi. Sünni bir tarikat olan Şaziliye'nin 15. yüzyılda Doğu Afrika'ya geldiği tahmin ediliyor. Tarikat 19. yüzyılda bölgenin en güçlü tarikatı haline geldi. Tarikatın Kenya'da hala zaviyeleri var. Burada bir parantez açacağım. Sultan II. Abdülhamit Şaziliye şeyhlerinden Hasan Zafir'i İstanbul'a çağırıp Yıldız Sarayı'nın bahçesindeki iki konağı ona tahsis etti. Böylece İstanbul'da yaşamasını sağlayarak Afrika'daki Senusi ayaklanmasını bastırdı. Bu konak Beşiktaş Barbaros Caddesi üzerindedir ve harap halde durmaktadır. Acaba bu tarihsel bina tasavvuf müzesi haline getirilemez mi? Devam edelim. Rıfaiye tarikatının da Doğu Afrika'da belli bir tesiri vardı. Keza Muhammed Ali 1178-1255 tarafından Güney Arabistan'da kurulan Aleviye tarikatı da bilhassa Kenya'da güçlüydü. Aleviye zamanla iki kola ayrıldı. Ebu Bekir Abdullah el-Ayderus'un kurduğu Ayderusiye ile Abdullah Alevi Muhammed Ahmet el-Haddad'ın kurduğu Haddadiye. Kenya'nın yerli tarikatı ise Şeyh İdris Saad tarafından 1930'da Darüsselam'da kurulan askeriyeydi. Ancak bu tarikat diğerlerine göre çok az rağbet gördü. Obama ailesi bu tarikatlardan birine bağlanmış mıydı acaba? Bilinmiyor. Ancak bir tarikata bağlı olduklarından şüphe yok. Çünkü hemen hemen tüm Afrikalı Müslümanlar bir tarikata mensuptu. Bugüne kadar ABD Başkanı Obama ile ilgili her tür haberi yapanların bu durumu görmezden gelmeleri hayli ilginç. 18. yüzyılda İslam dünyasını etkileyen yenilik, tecdit hareketi başka yerlerde olduğu gibi Afrika'da da yeni tarikatların doğmasına neden oldu. Bunlar Fransız, İtalyan, İngiliz sömürgecilerine karşı bağımsızlık mücadelesi verdiler. Kısa zamanda bölgesel siyasetin de motor gücü haline geldiler. Neo-Sufizm hareketi olarak tanımlanan bu tarikatlar, hurafe ve batıl inançlara karşı çıkıp sünnetin yaygınlaşmasına öncelik etmeyi görev edindiler. Yani tasavvufi uygulamalarda yer yer rastlanan kimi taşkınlıklara, aykırı yaklaşımlara karşı bayrak açtılar. İşte bu tarikatlardan biri de 18. yüzyılda Abdülkerim es-Samman tarafından kurulan Hicaz merkezli Sammaniye tarikatıydı. Sammaniye tarikatını geliştiren, büyüten Ahmet el-Tayyip, ölümü 1824 oldu. Bu nedenle bu tarikata daha sonraları Tayyibiye denmeye başlandı. Tarikat merkezi Sudan'da olmak üzere Doğu Afrika'da hayli gelişti. Uzatmayalım, Tayyibiye gibi onlarca tarikat vardı Afrika'da. Aynı soruyu sormak durumundayım. Obamalar hangi tarikata mensuptu? Ailenin oturduğu Victoria Gölü çevresinde Tayyibiye tarikatının ağırlıkta olduğu biliniyor. Obamalar için Tayyibiye tarikatından diyebilir miyiz? Bu konuda elimizde bilgi belge yok. Sadece ihtimaldir diyebiliriz. Diğer yandan ABD Başkanı Obama Tayyibiye'yi bilmeyebilir ama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tanıyor. Peki Tayyip Erdoğan Obama'yı tanıyor mu? Örneğin şu sorunun yanıtını biliyor mu? Kunte Kinte'yi kaçıranlara Obamalar yardım etti mi? Kökler tek kanallı televizyonun unutulmaz dizilerinden biriydi. Afrikalı Müslüman siyah genç Kunte Kinte davul yapmak için kütük ararken köle peşinde koşan beyazlar tarafından yakalanıp gemiyle ABD'ye götürülüp köle olarak satıldı. Kuşkusuz Amerikalılara bu esir ticaretinde yardımcı olan Afrikalılar da vardı. Bunlar arasında Obama'nın akrabaları var mıydı? Obama ailesi Afrika'nın en büyük tatlı su gölü olan Victoria Gölü çevresinde yaşayan Luo kabilesinden. Luo kabilesi bugün Sudan, Uganda, Kongo, Kenya, Tanzanya'ya yayılmış bulunan köklü bir kabile. Kenya'nın %13'ü Luo kabilesinden. Luoların büyük çoğunluğu Hristiyan, çok azı Müslüman. Buraya bir not eklemeliyim. Kenyalı Müslümanların ritüelleri, gelenekleri Anadolu Müslümanlığına pek benzemiyor. Örneğin reenkarnasyona inanıyorlar. Luolar Kenya'nın en büyük etnik grubu Kikuyularla sürekli çatışıyorlar. Kikuyular Somali'nin güneyindeki Shungwaya'dan gelmişlerdi. Luolar Somali'den gelen içlerinde Müslümanlar da olan Kikuyulara düşmandı. Ama nedense Somali'deki siyah renkli Yahudi kabilesi Yabirslerle çok sıcak ilişkileri vardı. Luolar ile Yabirsler aralarında dinsel farklılık olmasına rağmen kız alıp veriyorlardı. Luo kabilesi ile Yabirslerin ilişkisi eskiye dayanıyordu. Yabirsler Davut peygamber döneminde Somali'ye gelip Luolarla ilişkiye geçmişlerdi. Bu ilişki konusunda Batı basınında son dönemde ilginç haber yorumlar çıktı. İddialara göre Luolar Afrikalıları Yabirsler aracılığıyla köle olarak Amerikalılara satmışlardı. Beraber köle ticareti yapmışlar yani. Ve bu yüzden Luolar Batı ile oldukça iyi ilişkiler kurmuşlardı. Afrikalı kabilelerin bu nedenle Obama'nın kabilesi Luoları pek sevmediği yazılıyor. Bu iddiaları ortaya atanlar iki örnek olay gösteriyor. Bunlardan birincisi Obama'nın babasının Amerikalı misyonerin bursuyla ABD'ye gitmesi. İkincisi ise seçim çalışmaları sırasında Obama hakkında sürekli "Obama hiç köle olmadı" denilmesi. Bu propaganda ilginçti. Sanki Afrika'da yakalanıp Amerika'ya köle olarak getirilmek ayıptı. Hüseyin Obama'nın dünyanın en sevimli siyasal lideri haline gelmesinin nedeni Kunte Kinte'lerin bu çileli hayatı değil midir? Obama'nın akrabalarının bugün renkli devrim peşinde olduğunu da söylemeliyim. Kenya'nın %13'ünü Luolar, %22'sini Kikuyular oluşturuyor. İki kabile arasında çatışma siyasi arenada da kendini gösteriyor. 27 Kasım 2007 seçimlerinde Kikuyuların adayı Mwai Kibaki, Luolarınki ise Raila Odinga'ydı. Devlet başkanlığını Kikuyuların adayı kazandı. Ancak Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna'da olanlar Kenya'da da tezgahlandı. Luolar seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle ayaklandı. Ayaklanmanın öncüsü Turuncu Devrim isteğiyle Laoları harekete geçiren Turuncu Demokratik Hareketi'nin lideri Raila Odinga'ydı. Luolar ile Kikuyuların çatışması sonucu 1000 kişi öldü, 200 bin kişi yerinden yurdundan oldu. BBC'den Mukomo Wa Ngugi, Luoların turuncu devrim yapmak için bu vahşete neden olduklarını yazdı. Tahmin ettiğiniz gibi Luolar ile Kikuyuların çatışmasına büyük güçlerin desteği de vardı. Luoların lideri Raila Odinga'nın arkasında ABD vardı. Batı'nın totaliter olarak değerlendirdiği Kikuyular bağımsızlıktan beri iktidardalar. Önceleri Sovyetler Birliği ile müttefiktiler. Sonunda Kibaki devlet başkanı Odinga başbakan yapılarak çatışmalara son verildi. Nerede bir renkli devrim girişimi olsa adı mutlaka geçen para sihirbazı George Soros, ABD seçiminde Barack Obama'yı destekledi. Soros'un Kenya'daki Turuncu Demokratik Hareketi'nin de finansörü olduğunu biliyor musunuz? Obama'nın babasının Odinga'nın dayısı olduğunu belirtmeliyim. Kuzenler yani. Soros'un vakıflarıyla ilgili tartışmalar bugün Kenya'da da medyanın gündeminde. Bakalım Obama'nın ABD başkanı olması Kenya'daki Luolar ile Kikuyular arasındaki çatışmayı nasıl etkileyecek? Kuzenler yani Obama ile Odinga el ele verip Kenya'ya turuncu devrim getirecekler mi? Göreceğiz. Başa dönersek, dün Wilson'ı Mesih görenler, ki içlerinde Türk aydınlar da vardı, bugün de Obama'yı kurtarıcı görüyorlar, ki içlerinde Türkler olduğunu yazmaya gerek yok. Bu topraklarda birileri kurtuluş hep dışarıdaki güçlerden bekledi. Bu yazgılar hiç değişmedi. Ne zaman dış dünyadan destek arayışına girilse, aklıma Osmanlı'nın çöküş dönemi gelir. İngiliz Partisi ile Fransız Partisi. Bundan tam 153 yıl önce, Paris'te yayınlanan bir kitap kısa sürede 3 baskı yaptı. Yazar Destruilles takma adını kullandı. Kitabın adı Confidence sur la Turquie. Türkiye hakkında sırlarıydı. Bestseller olan kitap Osmanlı Devleti'nin bazı sırlarını ifşa etti. Bu kitaba yanıt gecikmedi. Emil Tarin adlı avukat iddialara yanıt veren bir kitap kaleme aldı. Réponse aux confidences sur la Turquie. Türkiye hakkındaki sırlara yanıt. Tartışmalar sürüp gitti. Taraflar belliydi. İngiliz Partisi ile Fransız Partisi. Önce bu partiler de neyin nesiydi onu açıklayalım, sonra Paris'teki kitaplara dönelim. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hizipler, gruplaşmalar arttı. Ancak bunlar kitle tabanı olan halkın ilgilendiği siyasal kavgalar değildi. Yönetici zümre arasındaki kişisel nedenlere dayalı ayrılıklardı. Batılılar Osmanlı'daki bu hiziplere, gruplaşmalara kendi terminolojilerine uygun olarak parti ismini verdi. Diplomatik yazışmalarında Osmanlı'daki gruplaşmalardan Fransız Partisi, İngiliz Partisi, Rus Partisi diye bahsediyorlardı. Çünkü bu gruplar sırtlarını mutlaka yabancı güçlere dayıyorlardı. Ne acı ki bağımsız parti yoktu. Örneğin dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa İngiliz Partisi'ne mensuptu. Bir diğer sadrazam Mehmet Ali Paşa ise Fransız Partisi'ndendi. Gruplara yakın oldukları ülkenin adını veren diplomatlar kamuoyuna yönelik açıklamalarda bu partilere ne isim veriyordu biliyor musunuz? Reform Partisi, Yenilikçi Parti, Muhafazakar Parti vesaire. Muhafazakar Demokrat Parti henüz icat edilmemişti anlaşılan. Neyse. İngilizlere göre sadrazam Mustafa Reşit Paşa büyük reformcuydu. Ve işte bestseller kitabın yazılış nedenine geldik. Fransa'da yazılan Destruilles imzalı kitaba göre ise reformcu Mustafa Reşit Paşa bakın aslında neydi. Yazar Destruilles kitabında Mustafa Reşit Paşa'yı şöyle tanımlıyordu. Yiyici, yeteneksiz ve her türlü ahlaki ilkeden yoksun bir memur sürüsünü ayakta tutmak ve statüküyü korumak için çabalıyordu. Batılılığı sağlam bir kültüre dayanmıyor, salon adabının sınırlarını aşamıyordu. Londra ve Paris elçiliklerinde bulunmasına rağmen sağlam bir formasyon sahibi olamamıştı. Vaktini sürekli tavla oynayarak geçirmişti. Kitap uzun uzadıya Mustafa Reşit Paşa'nın serveti üzerinde de duruyordu. Sadece Mustafa Reşit Paşa'yı değil, ekibi içinde yer alan Musa Saffeti Paşa, Rıfat Paşa, Rıza Paşa'yı ve benzerlerini cehalet ve yiyicilikle itham ediyordu. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'yı yerden yere vuran kitap kimi övüyordu? Sadrazam Mehmet Ali Paşa'yı. Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi Adile Sultan'la evli olan damat Mehmet Ali Paşa Fransızlara yakındı. Destruilles Ömer Paşa, Ali Paşa, Mehmet Rüştü Paşa, Kıbrıslı Mehmet Paşa gibi isimlerden oluşan bu ekibe Ulusal Parti adını veriyor ve onları öve öve bitiremiyordu. Osmanlı'daki hizip çatışmaları Paris-Londra'nın sürekli gündemindeydi. Kendilerine bağlı hizipleri öven haberler yaptırıyorlardı. Amaçları ne reformdu ne de hürriyet. Tek çıkarları vardı, kendi siyasal nüfuzlarını arttırmak. Ve işin ucunda ise hep para vardı. Ferdinand Lesseps, Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un eşi Eugénie'nin kuzeniydi, mühendisti. Osmanlı paşaları arasındaki hizip kavgasının giderek büyüdüğü o günlerde mühendis Lesseps elinin altındaki dosya için İstanbul ve Kahire'de kulis yapıyordu. Fransız Partisi ile İngiliz Partisi arasındaki hizip kavgasının en önemli nedeni mühendis Lesseps'in koltuğunun altındaki bu dosyaydı. Dosyanın üzerinde Süveyş Kanalı projesi yazıyordu. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya mal getiren gemiler Afrika kıtasını dolaşmak zorunda kalıyordu. Mühendis Lesseps Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirecek, uzunluğu 163 kilometre olacak Süveyş kanalını hayata geçirmek istiyordu. İngilizler Fransızlara büyük ticari üstünlük getirecek bu projenin hayata geçmesini istemiyordu. Akdeniz ve Hindistan'daki hakimiyetleri zora girebilirdi. Projeyi engellemeleri şarttı. Güvenceleri Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ydı. Ama önce Fransız Partisi Başkanı Sadrazam Mehmet Ali Paşa'yı yemeleri gerekiyordu. Ermeni Sarraf Cezayirli Mıgırdiç'i harekete geçirdiler. Sarraf Mıgırdiç Sadrazam Mehmet Ali Paşa'ya her biri 4,5 milyon kuruş olmak üzere 3 kez rüşvet verdiğini açıkladı. Dava Yüksek Mahkeme Meclisi Âli-i Tanzimat'ta görüldü. Raporlar ve deliller sadrazamı aklasa da İngilizlerin baskısıyla Mehmet Ali Paşa Kastamonu'ya sürüldü. İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning'in sözünden çıkmayan Mustafa Reşit Paşa, Süveyş Kanalı projesini uyutmak için elinden geleni yaptı. İşte Confidence sur la Turquie adlı kitap Fransa'da o tarihte piyasaya çıkarıldı. Yetmedi, medrese öğrencileri de Mustafa Reşit Paşa'ya karşı ayaklandı. Tarih bu olayları reformcular ile anti-reformcular arasındaki kavga diye yazmaktadır. Heyhat! Ve bugün de ülkeler arasındaki nüfus kavgaları hala reform maskesi altında sürmektedir. Batılılar Türkiye'deki gerici partileri bile bugün ilerici, reformcu diye göstermektedir. Kendi diplomatik yazışmalarında ne diye isim verdiklerini siz tahmin edin. Dün Süveyş kanalı için çatışan güçler bugün Kuzey Irak petrolleri için entrikalar çevirmektedir. Onların stratejisine göre siz reformcusunuz ya da tutucusunuz. Görünen manzara acıdır. Batılılar için önemli olan çıkarlarıdır. Gerisi hikayedir. Ben demiyorum, tarih öyle diyor. Aslında bugün tartıştığımız birçok konu Osmanlı tarihinde yaşandı. Medyada ne zaman Ergenekon, derin devlet, darbe tartışmaları yapılsa, konu mutlaka İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne getiriliyor, bu tür oluşumların, müdahalelerin bu cemiyetle başladığı iddia ediliyor. Kısmen doğru. Ancak kimse halaskar, zabitan, kurtarıcı subaylar grubundan bahsetmiyor. Örgüt liberal olduğu için mi acaba? Halbuki parlamentoya ilk askeri muhtırayı onlar verdi. Tarihimizde ilk kez bir başbakanı, yani sadrazamı, suikastla onlar öldürdü. Gelin tek mili birden liberal kurtarıcı subayların hikayesine bakalım. Bakalım ki Osmanlı üzerindeki emperyalist kapışmanın piyonlarını yakından tanıyalım.